Ayrım 47 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 623
Son Söz
1. Bölüm Yeni İmam Ne Yaptı? Yeni İmam Konya'daki din okullarında öğretilen basma kalıp örneklerden biriydi. Hristiyanların gidişinin üstünden fazla bir vakit geçmemişti ki birkaç izleyicisini aşağıdaki kutsal görevleri yerine getirmek üzere faryap etmek gibi bir ilhama kapıldı. Önce terk edilmiş evlerin kilitli kapıları kırıldı. Böyle yaptılar zira anahtarları muhafaza eden komşuları bulmayı gereksiz görmüşlerdi. Çünkü Allah lüzumsuz gayret gösterenleri ödüllendirir. Evlerin içinde buldukları şarap şişelerini sokaklara taşıyıp içindekileri döktüler. Şişeleri de şarap bulaşığı olduğu için kırıp parçaladılar ve sonra bağlara gidip yalnızca kuru üzüm veren asmalar da dahil olmak üzere bütün asmaları parçalayıp gömdüler. İkinci olarak Aya Nikola Kilisesi'ne, kirişlerinde baykuş yaşayan küçük kiliseye ve kasabanın ardındaki tepenin üstünde kadim mezarların üst tarafında bulunan küçük şapele girdiler. Bu kiliselerde fresklerde betimlenmiş bütün figürlerin gözlerini özenle kazıdılar ve geride kalmış bütün dini süslemeleri kırdılar. Üçüncü olarak baykuşlu küçük kilisenin ardındaki kilisenin kemikliğinde kalmış olan birkaç Hristiyan kemiğini alıp uçurumdan aşağıya fırlattılar. Dördüncü olarak kadim zamanlarda yaşamış Likyalılardan kalma mezarlarda bulunan figüratif çalışmaların hiçbirinde çehre namına bir şey bırakmadılar. Beşincisi ellerine uzun sırıklar alıp eski sahipleri tarafından mecburen terk edilmiş bulunan küçük bir domuz sürüsünü çevirdiler. Bu domuzları küçük şapel üstünde ve keçileriyle birlikte orada bulunan Filoteyn'in başına gelenlerden ötürü hala dehşet içinde olan İbrahim'in önünde bulunan yara doğru sürdüler. Tiz sesleriyle bağırıp çığlık atan domuzları da Hristiyan kemiklerinden de kurtulmuş oldukları bu yardan aşağıya iteklediler. Domuz etine yönelik açıklanması olanaksız tabu ortalama Müslümanın içine derinlemesine işlemiş olduğundan bütün o faaliyetlerden kasaba halkının açık onayını alan da bir tek bu oldu. Mamafi kasabanın üstüne çöken ağız sulandırıcı kızarmış domuz kokusunu aynı anda hem özlem hem de tiksinti duygusuyla hatırlayacak pek çok kişi vardı. Öteki kutsal işler özellikle şarabın dökülmesi derece derece artıp azalan huzursuzluk ve dehşetle karşılanmıştı. Ama insanlar Allah'ın kimsenin okuyamadığı kutsal kitaplarda yazılı emirlerini yerine getirenlerin gözündeki deli ışık yüzünden sinmişlerdi. O kasaba için bu olaylar herkesin yaşadığının iki katı yaşamış olduğunu düşünmesine yol açan, namusa uygun, örf ve adetlere uygun, adaba uygun, fevkalade sıkıcı, upuzun yılların başlangıcı oldu. Ve böylece Girit sürgünleri bile susta söylemeyi ve pentozali oynamayı unuttular. Yalnızca geride kalan tek azınlık olarak kendilerini tarihte ilk defa azınlık gibi hisseden çok sayıda Alevi, eski alışkanlıklarını inatla sürdürdü ve keyifsiz bir hayatın öldürücü sıkıntılarından kaçındı. Yunanistan'da ise terk edilen camiler hemen hemen tamamen yıkılmış, Müslüman mezarlıklarına her çeşit saygısızlık yapılmıştı. Bu işlerin de esas itibariyle eski bahçenin kutsal vandallarına tıpatıp benzeyen öfkeli ve dürüst insanlar tarafından yapıldığına hiç kuşku yok. 2. Bölüm Ben Kara Tavuk Hristiyanlar alınıp götürüldükten ve yerlerini almak üzere Giritli Müslümanlar getirildikten bir yıl kadar sonra bir kordon kesmek için ihtiyacım olan küçük bir bıçak arıyor ve hiçbir yerde bulamıyordum. Sonra ordudayken sırt çantamda bir bıçak bulundurma alışkanlığında olduğumu hatırladım ve bana öyle geldi ki bu bıçak hala koyduğum yerde durmaktadır. Sırt çantamı buldum ve elimi içine sokup rastgele karıştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Bu yüzden çantayı ters yüz ettim ki içinde bir şey varsa düşsün. Yere düşen şey bir bıçak değil de eskiyip kurumuş deri bir kese oldu. Onu yerden aldım ve içine baktım. İkimiz de henüz 14 yaşındayken arkadaşım Mehmetçiğin savaşa giderken götürmem için bana verdiği bir avuç toprağı gördüm. Savaştan geri geldiğimde bu toprağı tam aldığım yere bırakmamla ilgili sözlerini hatırladım. Ve ona buranın toprağının kendine has özgün, güzel kokusunun olduğunu söylediğimi de hatırladım. Keseyi burnuma götürüp kokladım ama artık kesenin derisi gibi kokuyordu. Abdülhamit Hoca'nın dul kalan karısı Ayşe'nin hala içinde yaşamakta olduğu eve gittim ve duvarda elimdeki toprağın alındığı yeri buldum. Bir tereddüt anı geçirdim çünkü bana sanki tekrar savaşa gidebilirmişim gibi gelmişti. Ama sonra Mehmetçiğin dediğini yapmış olmak için toprağı yere döktüm. Bir an yerdeki küçük toprak yığınına baktım ve sonra o kümeyi yere iyice karışana kadar ayağımla ezdim. Sonra diz çökerek toprağı kokladım ve beni gören salavat getirdiğimi zannedebilirdi ve yine buraya özgü o kokuyla kokuyordu. Üzüntüyle arkadaşım Mehmetçiğ aklıma geldi ve düşündüm ki o yanında burasının toprağından bir parça olsun götürmüş olamaz. Nerede olduğunu bilmeyi isterdim ona yollayabilmek için. Daha sonra Mehmetçiğ'in evine taşınan ailenin babasıyla konuştum. O Türkçe konuşabilen birkaç Giritli'den bir tanesiydi. Ona bu toprak meselesini anlattım. O da evine girdi ve küçük bir keseyle dışarı çıkıp kesenin ağız ipini açarak içindekini bana gösterdi. Ve Girit toprağı dedi. Ona elinde sonunda deri kokmaya başlar dedim. Ve o da omuz silkeleyerek her şey değişiyor dedi. Sonra bana anlattı. O toprağı tohumdan fesleğen yetiştirdiği bir saksıya koymuş. Böylece bu toprak gerçek bir Girit bitkisi yetiştirebilecekmiş. Fesleğen öyle bir güçle büyüdü ki bu bitkiden tohumlar aldı. Yetiştirdiği yeni bitkilerden de tohumlar aldı. Bu tohumları insanlara dağıttı. Böylece buradaki artık hepimizin pencere pervazlarında yiyeceklerimizi tatlandıran ve sinekleri uzak tutan Girit fesleğeninden var. O bıçağı asla bulamadım. 3. Bölüm Pamuk. Yazın ilk günlerinden birinde Rüstem Bey avlusunda oturmuş sigara içerken hizmetkarlarından biri "Aa!" diye seslenerek bir telaş geldi. Rüstem Bey dönüp bakınca hizmetkar dedi ki "Pamuk çok hasta." Doğruydu. Patileri seyiren, tükürüğü ağzından dışarı akan ve gözlerinde boş bir dehşet bulunan kedi haremde yanına doğru yatıp kalmıştı. Nefesi zor ve düzensizdi. Rüstem Bey yere diz çöküp "Ah zavallı Pamuk!" dedi. Elini kedinin başına koyup kulaklarının kadifesini ve alttaki kafatası kemiklerini hissetti. ''Çok yaşlandı'' dedi. ''Bir tüy kaldı bir kemik.'' ''Çok keyifli hayvandı'' dedi hizmetkar. ''Ne yapacaksınız beyefendi?'' diye ekleyerek. ''Herhalde öldürmemiz gerekecek'' dedi Rüstem Bey. ''Bu acı son acısıdır zannediyorum ve buna bir son vermemiz gerekecek.'' Hizmetkarın aklı karışmıştı. Kediyi seviyordu ve Rüstem Bey'in bu işi kendisine havale etmesinden korkuyordu. ''Beyefendi'' dedi, ''lütfen bana vermeyin bu işi, lütfen başkası yapsın.'' ''Benden başka hiç kimsenin bunu yapmasına izin veremem.'' dedi Rüstem Bey. Hizmetkar gözle görülecek kadar rahatlamıştı. ''Nasıl yapacağız peki?'' ''Suda boğabiliriz, boynunu kırabiliriz, kafasını kesebiliriz, boğazlayabiliriz veya vurabiliriz.'' diye cevap verdi. Kelimelerindeki dürüst zalimliği yumuşak ses tonuyla örten Rüstem Bey. ''Bu güzelim beyaz kürkte kan bulaştırmak yazık olur.'' dedi hizmetkar. ''Onu dışarıya çıkartacağım.'' dedi Rüstem Bey. ''Bana kalınca bir bez bul getir.'' Avluda kediyi bezle sıkı sıkı sarıp sarmaladı. Başı kendi çenesinin altına gelecek şekilde kucağına alıp iskemleye oturdu. Kedinin tatlı tozlu kokusunu duyabiliyordu. Gözleri kapalı, mutsuz mutsuz öne arkaya sallanarak ihtiyar kediyi göğsünde tuttu ve sıktı. Sağ kolunun ön kısmı kedinin üst böğrüne denk geliyordu ve birazcık fazla sıkıyordu. Hayvanın neler olup bittiğini anlayamayacak kadar hasta olmasını diledi ve ağzının içinden mırıldandı. ''Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim.'' Kelimeler zihnini kedi için duyduğu keder dışında bir şeye odaklanmamasına yardımcı oluyordu. Başı düşüp de minik dili dışarı fırlayarak ağzının kenarından sarktığında pamuğun artık nefes almadığını anladı. Kediyi sıkıca tutmaya devam etti ve öylece uzun bir süre oturdu. Sonunda kendine hakim oldu ve hala beze sarılı olan pamuğu alarak içeriye geçti. ''Öldü'' dedi saygılı bir uzaklıkta giriş kapısının hemen iç tarafında süpürge yapan hizmetkara. ''Hizmetkar ne yapacağız?'' diye sordu. ''Götürüp kayalıklara bırakmamı ister misiniz?'' ''Hayır, bana bir kürek getir. Pamuğun avluda her zaman yatmaktan hoşlandığı yere, portakal ağacının altına gömüleceği kararlaştırılmıştı. Tembel tembel, çok saatler geçirirdi orada.'' ''Benim yapmamı ister misiniz beyefendi? İzin verirseniz bunu yapmaktan keyif duyarım.'' ''Hayır, kendim gömeceğim.'' Sonradan Rüstem Bey küçük toprak yığınına baktı ve genç pamukla ilk karşılaşmasını hatırladı. Yıllar önce Leyla'nın bavul yığınının tepesindeki büyük kuş kafesinden kızgın kızgın kendisine bakıp hırlamasını. Kedinin bir gözü mavi öteki sarıydı ve kürkü baştan aşağıya beyazdı. O "bu nedir?" diye sormuş. Leyla da "kedi" demişti. O zamanlar kedileri sevmezdi ve ters ters "Anlaşmada kedi yoktu" diye cevap vermişti. "Anlaşmada kedi yoktu." Anlaşmada olmayan daha pek çok şey oldu diye düşündü Rüstem Bey. Kediyle olan bağının sahibiyle olan bağından daha dayanıklı çıkmasındaki ironi üstünde kafa yorarak. Gerçi mistik bir anlamda hiçbir derin bağ asla sona ermiyordu ya. Hizmetkarlarının hiçbirinin ne kadar üzgün olduğunu anlamaması için Rüstem Bey gidip Leyla Hanım'ın hiç okumadığı mektubunu buldu ve ceketinin cebine koydu. Kasabanın içinde yürüdü. Bir zamanlar Ermenilerin yaşadığı güzel evlerin yanından geçti. Sözünü yerine getirmek için bir cami inşa ettirmeye başlamış olduğu yerde biraz durakladı. Artık yabani otların ve dikenlerin altında kalmıştı ve tam ortasına bir badem ağacı büyümekteydi. O da pekala eski Yunanlardan kalma bir başka harabe olabilirdi. Camiyi asla bitirmediği için utanması gerektiğini ve artık inşaatı tamamlayacak kadar erkek bulunduğunu ve bunu yarım bırakmasının kasaba halkı nezdindeki itibarını düşürdüğünü fark etti. Ama inşaatın sadece düşüncesi bile ruhunu fazlasıyla yormuştu. Omuz silkti ve kendi kendine "Ne de olsa Allah'ın cami sıkıntısı yok" dedi. Oradan ayrıldı ve yamaçtaki maki dikenlerinin arasından kendine yol açarak yürüdü. Köpeğin yaşadığı Likya mezarlarını ve Ermiş'in tekkesini geçti. Deli İbrahim ile köpeğini ve köpek ile keçi sürülerini gördü. İbrahim'in tuhaf bir biçimde güzel ama kopuk kopuk çaldığı kavalı dinlemek için bir dakika durdu. Sonunda toprağın bittiği yere doğru giden bir keçi yoluna saptı. İşte tam orada Leyla'nın denizden gelen Meltem'le çırpınan mektubunu elinde evirip çevirirken kağıdın üstündeki yuvarlak, düzensiz lekelerin gözyaşı lekeleri olduğunu sonunda anladı. Rüstem Bey hava kararına kadar kendini çok uzun yaşamış gibi hissederek denize bakıp uçurumun tepesindeki kayada öylece oturdu. 4. Bölüm Çömlekçi İskender'in Son Sözü. Geride kalanların kendilerine İbrahim'in neden delirdiğini sorup durduklarını söylediğimi hatırlıyor olabilirsiniz. Sorunun cevabını bilen bir tek bendim ama ben de hep suskun kaldım. Çünkü İbrahim hem kederine saygı göstermem hem de ayrıca ifade ettiği gibi işlediği suç dolayısıyla kendisine merhamet etmem için bana yalvardığını da söylemiştim. Şimdi o delirmiş, güneş kayaların üstündeki kanı silip götüren yağmuru çoktan kurutmuş ve o tatlı filoteyi hatırlayan hemen hemen kimse kalmamış olduğundan bana öyle geliyor ki gerçekler artık bilinirse herhangi biri ihanete uğramış olmayacak. Bir bedduanın hikayesi bu ve ben İbrahim'in ne hissettiğini az çok sezebiliyorum. Çünkü ben de kendi oğlumu vurdum bir zamanlar ve o gün bugün kendime beddua ediyorum. Hiç değilse kara tavuk yaşıyor, hiç değilse beni bağışladı ve kendisine tarlalarını sürecek oğullar ile çapalayacak kızlar doğuran bir karısı var. İbrahim içinse işler çok daha zor. Tatlı huylu Hristiyan, kendini beğenmiş ve güzeller güzeli Filote'yi İbrahim tarafından öldürüldü. İbrahim'in delirmesine de bu yol açtı. Ben bu koca dünyayı anlamış bir paşa filan değilim. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresini ezbere okumak dışında bir öğrenim de görmedim. Ve her şeyin sebebini asla öğrenemeyeceğim. Ama bana öyle geliyor ki kendisi buna inansa bile esas suçlu İbrahim değildi. Bunu Filotei'nin ölümü kaza eseri olduğunu için değil, fakat koca dünya işin içine katılmasaydı kaza filan olmayacak olduğu için söylemekteyim. Bizimle savaşa tutuşan ve bizi bölmeye uğraşan o koca dünyaydı. Sonra savaşın ardından zayıf olduğumuz bir anda o koca dünyayla birlikte bizi istila eden Yunanlardı. Savaşı biz kazandık, Yunanlar kaybetti. Ama o savaş yüzünden koca dünyaların paşaları Müslümanları Yunan ülkesinden alıp bize vermeyi ve bizim ülkeden Rumları alıp Yunanlılara vermeyi kararlaştırdılar. İşte bu karar yüzünden Filote'yi İbrahim'i bulmaya koştu ve onu öldüren kaza da böylece meydana geldi. Jandarmalar beklenmedik bir şekilde çıka gelip de Hristiyanlarımıza birkaç saat sonra gitmek üzere hazırlanmalarını söyleyince korkunç bir karışıklık yaşandı. Hristiyan kadınlar feryat ediyorlardı ve hiçbiri yanına ne alacağını bilmediğinden panik içindeydiler. 8 yıl önceki Ermeni tehcirine ilişkin hikayeleri hepimiz duymuştuk. Varacakları yere vardıklarında satmak üzere en iyi kuyumlarını yanlarına almışlardı. Ama kendilerine eskortluk eden askerler hepsini anında çaldığından bütün bu kuyumları yitirmişlerdi. Bu nedenle Hristiyanlarımız yanlarına pratik şeyler mi yoksa değerli şeyler mi alsınlar merak etmekteydiler. Ve seyahatin ne kadar süreceğini bilmiyorlardı. Kendilerine yemek verilip verilmeyeceğini bilmiyorlardı. Ve Müslüman komşularına giderek, "Lütfen efendim, ben geri gelene kadar malıma mülküme göz kulak olur musunuz? Evimin anahtarını alır mısınız ki biz gittikten sonra kilitleyesiniz ve biz geri gelene kadar eve de bakasınız?" Şahsen eski komşularımdan üçünün anahtarlarını ben muhafaza etmekteyim ve üçünü de kapıya yakın bir çiviye astım. Orada yıldan yıla paslanıp duruyorlar. Ayrıca bu komşularımın tarlalarına da bakıyorum ve işleyerek, ürün yetiştirerek iyi durumda tutuyorum. Keçileri de bende, benimkilerle birlikte ürüyorlar ve artık hangi oğlağın hangi komşuya ait olduğunu belirlemek çok zor. Bu benim açımdan bir tür tazminat sayılır. Çünkü Hristiyanlar gittiğinde işlerim büyük oranda sekteye uğradı ve çok yoksul düştüm. Panik ve acele yüzünden son dakika düzenlemeleriyle uğraşmaktan, Charitos ile Polikseni kızlarından birinin kaybolduğunu fark ettiklerinde çok geç olmuştu. En iyi arkadaşı Drosula da bunu fark edememişti. Çünkü anasıyla birlikte her daim sarhoş olan kendi babasının aklını başına getirmeye çalışmaktaydı. Ayrıca Drosula kendi kocasıyla birlikte kaçmayı planlıyordu. İşte olan bu. İşte yamaçtan koşturarak gelip kasabaya giren ve gitmeye hazırlanan insanları kenara iten İbrahim'in bana anlattığı da bu. Çoğu zaman neden bana gelmeyi tercih ettiğini merak etmişimdir. Belki de işliğim kasabanın dışında olduğundandır veya o ki İbrahim'i bir daha asla göremeyeceğimden korkan güzel Filote'yi babasının evinden çıkıp yamacı tırmanarak köpeğin yaşadığı kadim mezarların oraya gidiyor ki sözlüsünü bulsun. Hala nişanlıydılar çünkü bir türlü evlenememişlerdi. Bir türlü evlenememişlerdi çünkü İbrahim kasabadan ayrılıp orduya katılmak zorunda kalmıştı. O gün bugün yaklaşık 8 yıl boyunca önce Franklerle ve sonra da Yunanlarla savaşıp durmuştu. İbrahim gitmeden önce evlenmek şansına sahip olmamışlardı ama gelecekte bir gün evleneceklerdi. Nikahta gecikmenin bir kadını üzmesi olağandır ama yıkmaz böyle bir şey onu. Ancak bu olayda Filote'yi ölçüsüzce tasalıydı çünkü İbrahim'le ikisi sözlüydüler ve küçücük birer çocukken sözlenmişlerdi. Aşık olmak genellikle bir erkeğin ya da kadının başına gelebilecek en kötü şeydir. Böyle bir şey olduğunda hepimiz uzaktan bakar ve kafalarımızı sallar, Allah'a bu kendi başımıza gelmedi diye şükreder ve çocuklarımızın başına da asla gelmemesi için dua ederiz. Aşk insanları aptallaştırır, saplantılı bir hale getirir ve evlilik meselelerinde ailelerine itaatsizlik etmeye yöneltir. Dikkatlerini bir konu üstüne toplayamazlar, uyanıkken bile düş görürler, fizik olarak zayıflarlar, hem uyuma hem de çalışma yetilerini yitirirler ve hayallerine müdahale edildiğinde kötü tepki verirler. Muhtemelen bir büyü ya da kem göz yüzünden başa gelen bir derttir ve insana aklından ettiği için ürpertiyle bakılması lazım gelir. Bu içkiyi içmek, rakının verdiği aptallıktan ya da haşhaşın verdiği boşluk duygusundan daha beterdir. Çünkü çok daha uzun sürer ve zamandan veya evlilikten gayri çaresi yoktur. Mamafi, Filote ile İbrahim olayında ta Karatavuk ve Mehmetçik ve bütün öteki arkadaşlarıyla oyunlar oynadıkları günlerden bu yana aşk sarhoşluğu söz konusuydu. İnsanlar İbrahim'in köpek gibi Filote'nin peşinde dolaşmasına gülerlerdi. Filote'nin bir tek İbrahim'le birlikteyken hercai veya havai ya da nispetçi veya utangaç davranmadığını da fark ederlerdi. Sanki ikisi de birbirlerinin kısmeti olduklarını biliyor gibiydiler. Başka bir deyişle onlar birbirleriyle evli doğmuşlardı. Neyse ki Charitos ile Polikseni, kırık burun Ali ve karısıyla doğduklarından bu yana arkadaştılar. Hatta yalnızca arkadaş da değildiler. Çünkü evlilikler yoluyla şöyle ya da böyle akrabalıkları da vardı. Bizim için bunlar olağan şeylerdi. Erkekler inanç değiştirmezdi ama kadın evlendiği zaman kocasının dinine geçerdi. Dışarıya belli etmediği sürece kadının mahreminde dinini muhafaza etmesine de anlayış gösterilirdi. Zaten hepimiz İsa'nın anasına tağma sunmak adetindeydik. Çünkü hastalıklı ve kötü talihte işe yarıyordu. Sonuç itibariyle bir kadının hangi inancı benimsediği Allah açısından çok önemli de değildi ve dolayısıyla bizim için de değildi. İşte bütün bu sebeplerden ötürü Filote ile İbrahim'in evlenmesi yıllar önce kararlaştırılmıştı. Bu yüzden Charitos evinin damına hiçbir vakit bir boş şişe bırakmamıştı. Hatta İbrahim savaşa gittiğinde ölü mü diri mi olduğunu kimse bilmediğinde bile. Şimdi bütün kasaba ayaklanmışken ve herkes kargaşa içindeyken Filote'yi kasaba halkının keçisini yamaçta otlatan İbrahim'i bulmaya koştu. Bütün günlerini orada geçirirdi İbrahim ve ardında koca mastısı köpek olurdu. Bir yere oturup pesten pesten kaval çalardı, şimdi de yaptığı gibi. Çünkü zamanın çoğunda keçi çobanının yapacak pek az işi vardır ve kaval çalması yakışık alır. Kavalın sesi hala kasabaya ulaşıyor, özellikle de rüzgar deniz tarafından estiğinde. Ama artık İbrahim deli olduğundan notalarda uyum yok. Bildiğiniz gibi kasabanın altından bir ırmak akıyor ve meydanın altında kıvrım yapıyor. Yamacı dolanıp denize öyle kavuşuyor. Ardımızdaki tepe çok yüksek ve köpek de bu tepede yaşıyor. Tepede Ermiş'in tekkesiyle kadim mezarları da bulabilirsiniz. Burası ayrıca İbrahim ile köpeğinin makilerden beslenen keçileri güttüğü yer. Yamaç yukarı tırmanıyor, yılda bir ya da iki kez kullanılan ve kökenini kimsenin bilmediği küçük şapele varıyor. Sonra yine aşağıya doğru eğim yapıyor ama bu noktada aşağıdaki kumsala dik açı yapan bir uçurum var. Burada karanlıkta yürümek iyi değil, çünkü kenardan aşmak çok kolay. Bu kenar insanın ayakları altına dağılmaya çok müsait ve buradan bilerek kendini atmış ve Allah tarafından menfur addedilen bir yığın çılgın hayalet var. İbrahim ile köpek bu ruhlar yüzünden daima karanlık basmadan keçileri eve getirirler. Başka yerlerde bir keçi çobanı sadece kurtlar yüzünden endişelenerek birçok gecesini yamaçlarda geçirir. İbrahim'i bulduğunda Filote'yi yorgundu ve hüngür hüngür ağlıyordu. İbrahim tam uçurumun tepesindeydi. Çünkü Gerasimos ile Drosula'nın küçük oğulları Mandras'la birlikte küçük balıkçı kayığını denize çıkarmak üzere hazırladıklarını gördüğü kumsala bakmaktaydı. İbrahim Hristiyanları götürmeye gelen jandarmalar hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve gördükleri yüzünden şaşırmıştı. Onlara el sallayıp bağırıyordu ama yer çok yüksekti ve rüzgar vardı. Aşağıdakiler onu duymadıklarından hiçbir şey de açıklayamamışlardı. İbrahim Gerasimos'un ne demeye bir kadın ve bir çocukla birlikte balığa çıkmaya hazırlandığını merak ediyordu. Bu normal değildi ve kötü şans getirirdi. Böylece Filote'yi İbrahim'i buldu. Dediğim gibi çok yorgun ve gözyaşları içindeydi. Çok kötü berelenmişti. Çünkü acele ettiği için habire kayaların ve dikenlerin arasına düşmüştü ve elleriyle yüzü kanamaktaydı. Elbiseleri yırtılmıştı. İbrahim'e neler olduğunu anlatmaya çalıştı ve ilk başta İbrahim hiçbir şey anlamadı. Çünkü jandarmaların öyle gelip de hiç açıklama yapmadan insanları götürmesi alışıldık bir şey değildi. Ermeniler gittiğinden beri 8 yıldır böyle bir şey olmamıştı. Anlayamamasının gerekçesi bunun hiç beklenmedik bir şey olması ve kimsenin bir anlam verememesiydi. Şahsen ben de o işin amacını asla anlayamamışımdır. Filote'yi vahşileşiyor, İbrahim onu dizginleyemiyordu ve bunun gerekçesi de kızın iki parçaya bölünmüş olmasıydı. Ailesiyle mi gitmeliydi yoksa sözlüsüyle mi kalmalıydı? Önüne birbirinin tıpatıp aynısı kız memesi kadayıfı konduğu ve hangisini önce yiyeceğine karar veremediği için açlıktan ölecek hale gelen Nasrettin Hoca gibiydi. Ya da birbirine eşit iki saman balyası önünde dururken açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Nasrettin Hoca'nın eşeği gibiydi. Ama bu örnekler bu duruma uymayacak kadar havai. Belki de ikisini eşit ölçüde sevdiği ikizlerden birini feda etmek zorunda kalan bir adamın durumuydu onunkisi. Filote'yi açısından durum umutsuzdu. Çünkü yüreği birbirine denk iki parçaya ayrılmıştı. İbrahim dizlerinin üstüne çökmüş, ona kalması için yalvarırken gitmek üzere sırtını dönüyor ama sonra koşup yine İbrahim'e geliyordu. Her ikisinin üstüne de bir çeşit delilik çökene ve ikisi de ne dediği ya da ne yaptığını bilmez hale gelene kadar bunu tekrar tekrar yaptı Filote'yi. İbrahim kollarını sallayarak bağırıyordu. Filote'yi de küçük çığlıklar atarak bir öne bir arkaya koşup duruyordu ki İbrahim bu çığlıkların karnına kılıç gibi saplandıklarını söyledi. Daha da beteri onların hareketleri köpek köpeği şaşırtmıştı ve o da havlayarak kendisini onların üstüne atmaya başlamıştı. İşte böyle bir anda İbrahim dizlerinin üstünde, elleri de şakaklarındayken Filote'nin uçurum kenarına fazla yaklaşmış olduğunu gördü. Nerede olduğunu bilmeyecek kadar çok ağlamakta ve el kol hareketi yapmaktaydı. Ani bir paniğe kapılan İbrahim ayağının üstüne sıçradı ve Filote'nin elbiselerine yapışmak istedi. Ama bunu yaparken tökezledi ve kızı yakalayacağı yerde arkaya doğru itecek biçimde öne doğru uzattığı elleriyle üstüne düştü. Ve Filote'yi sırt üstü uçurumdan uçtu. Giderken güzel gözlerini öyle bir dehşet ve inanmazlıkla dikmişti ki İbrahim'e, bunu hatırlamak bile bir daha asla huzurlu bir gece geçirmemesinin nedenlerinden biri olmuştu. Uçurumun tepesinde yere yüzü koyun serilmiş bir halde Filoteyn'in kayalıktan aşağıya uçmasını izledi. Düşüşün ağır ağır sürdüğünü ve Filoteyn'in bedenini sanki beden değilmiş de tahtadan yapılmış bir şeymiş gibi kaya çıkıntılarından sektiğini söylüyor. Diyor ki son kayalığa çarpıp da Drosula ile Gerasimos'un tekneyi hazırladıkları yerin az ötesinde kumsala düşmesi sonsuzluk kadar uzun sürmüş. Diyor ki o ikisi Filoteyn'in yanına koşmuşlar ve Drosula kim olduğunu görünce çocukluğundan beri sevdiği en iyi arkadaşının tepeden uçtuğunu görünce kendisini onun üstüne fırlatmış ama sonra kollarını almış öne arkaya sallanarak başını okşamış. Sonra Gerasimos Drosula'nın omzuna dokunup bir şeyler söylemiş ve Gerasimos bedeni kucakladığı gibi tekneye taşımış. Drosula uçurumun tepesine bakmış ve İbrahim'in aşağıya bakmakta olduğunu görmüş. İbrahim çaresiz olduğunu söylüyor. Kumsala inen bir yol yok ve o da hareket edemeyecek kadar dehşete kapılmış durumda. O anda hiçbir şey hissetmiyormuş. Çünkü hisleri yere düşmüş bir çanak gibi parçalarına ayrılmadan ve ölmesine sebep olmadan hissedilmeyecek kadar güçlüymüş. Diyor ki, kumsal o kadar uzakmış ki Drosula küçücük görünüyormuş. Diyor ki, sonra Drosula kollarını kaldırıp ona beddua etmiş. Diyor ki onca uzaklığa rağmen o bedduanın her kelimesini duymuş ve bir kelimesini bile unutmayacakmış. Diyor ki beddua yüksek sesle tekrarlanamayacak kadar korkunçmuş ve bana bu bedduanın ne olduğunu asla söylemedi. Diyor ki çok uzun bir bedduaymış ve sırtından kar gibi soğuk terler boşalmasına yol açmış. Diyor ki o beddua ruhunu bedeninden almış ve bir tel gibi bükmüş ve o beddua bedenini de almış ve içindeki iyiliği, ateşi yok etmiş. Mamafi İbrahim ayrıca Drosula'nın bedduasının o anda onun kendisine ettiği ve geçen yıllarla daha da genişlettiği beddua kadar korkunç olmadığını da söylüyor. Hristiyanların gittiği ve İbrahim'in beni bulmak için koşturduğu günü hiç unutmayacağım. Kasabaya gelirken kayaların ve mezarların arasında durmadan düştüğü için yaralarından kan akmaktaydı. Gözleri yaşlardan kör olmuştu ve koşmaktaydı. Delilik üstüne çökmeye başlamıştı bile, sesi garip ve acılıydı. Konuşabildiği zaman söylediği ilk sözler, ''Küçük kuşu öldürdüm'' oldu. İşte İbrahim bu gerekçelerle ve nedenlerle delirdi ve güzeller güzeli Filoteyn'in ölümüne de bunlar yol açtı. Dediğim gibi İbrahim kendini suçladı ve artık aksine ikna edilemeyecek kadar deli. Ama yine daha önce dediğim gibi benim fikrimce her şeyin böyle olmasına yol açan aslında o koca dünyaydı.
47. ayrımın sonu. Sayfa 638.